Ayrım 20. Sayfa 244. Ben. Donna, bana anlattığın tekamül felsefesi doğu mistiğindeki reenkarnasyonla aynı şey mi? Donna. Sana Kur'an ayetleriyle ortaya koyduğum ve koymaya devam edeceğim tekamül ile doğunun reenkarnasyon inancı aynı şey değiller. Sana şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Doğu mistiği tekamülün ardındaki sırlar perdesini Kur'an'dan öğrenecek. Son kutsal kitap olduğu için tüm dinlerin yolu Kur'an kavşağından geçecek. Sana Budizmin reenkarnasyon inancı hakkında biraz bilgi verirsem, Kur'an'ın nasıl bir boşluğu dolduracağını göreceksin. Şuna yanıt vermeni istiyorum. Dalai Lama kimdir? Ben. Tibet'in Hindistan'a sürülmüş ruhani lideri. Donna. Peki Tenzin Gyatso kimdir? Ben. Çıkaramadım. Donna. Dalai Lama bir isim değil, bir ünvan. Şu anda senin Dalai Lama olarak bildiğin bilge kişinin adı Tenzin Gyatso'dur ve kendisi 14. Dalai Lama'dır. Tibet'in Budist inancında 1. Dalai Lama Gedun Drup'tur ve tüm diğer Dalai Lamalar onun yeni enkarnasyonları, yani aynı kişinin dünyaya yeniden gelmiş halidir. Ne zaman bir Dalai Lama ölse, Tibetli rahipler ülkede yeni doğan çocukları tarar ve hangisinin reenkarne Dalai Lama olduğuna karar verirler. Sence bu inanç varoluş senaryosunda tutarlı bir yere oturuyor mu? Ben hiç zannetmiyorum. Fazla dünyevi bir inanç. Karma ile sosyal genler arasındaki bağ oldukça abartılmış. Ruh neden hep aynı topraklarda dünyaya gelsin ki? Enkarnasyon araç olmaktan çıkmış, amaçlaşmış gibi geliyor. Bu yolun bir sonu da yok gibi. Yani dünya 1000 yıl daha var olmaya devam etse, onlara göre Gedun Drup dünyaya gelmeye devam edecek. Donna. İşte sana bu yüzden varoluş senaryosuyla ilgili en tutarlı mistik bilgi kaynağının Kur'an olduğunu söylüyorum. Kur'an'dan bulup çıkardığımız yeni ahiret tüm dinlere ve inanışlara büyük katkı sağlayacak. Yoga yayılmaya devam edecek ama buna karşın yogiler fiziki bedenin insana bir ceza olarak verilmediğini öğrenecekler. İslamiyet doğu mistiğine çok büyük bir katkı getirecek. Kur'an sadece İslam'ı değil mistik felsefeyi de kendi hurafelerinden arındıracak. Mistik kitaplar masonik kapaklardan ve sembollerden kurtulacak. Mistik renk değiştirecek küçüğüm. Kabala siyahının yerini Kur'an beyazı alacak. Cennet bilinmeyen olmaktan çıktığında bu kapakların daha canlı renklerde basılacağına şahit olacaksın. Kayıp kıta Atlantis bu sefer gerçekten kaybolacak ve bu felsefe tarihe değil geleceğe dönük işlemeye başlayacak. Kur'an sonrası mistik felsefe nedensellik kazanma olanağı bulacak. Yani inananlar neye niçin inandıklarını bilir hale gelecekler. Cennet ütopya olmaktan çıkıp elle tutulacak kadar yakın olacak. Ben, bana sürekli vaatte bulunuyorsun. Umarım dağ fare doğurmaz ve bahsettiğin kriptografik ayetleri çözdüğümüzde gerçekten flash haberlerle karşılaşırız. Donna, verdiğim sözleri mutlaka yerine getiririm. Ben de tutulmayan sözlerin hesabını sorarım. Doğu demişken, Hindular, Çinliler, semavi olmayan dinlerin durumu nedir? Donna, yeryüzünde tüm dinler semavidir küçüğüm. Kişisel ya da kitlesel. Tüm inançların altında Rabb'in imzası vardır. Yaşamlarından birinde tek bir tanrının gölgesi altında olmaktan uzak kalman istenmiştir. Sana böyle bir dekor uygun görülmüştür. Hepsi budur. Ben, vay canına. Donna, önemli bir konu var önümüzde. Sana Kur'an'ın tüm dinlerin ve felsefelerin kavşak noktası olacağını söyledim. Dünya buna hazır. Müslümanların da öyle olması gerekiyor. Eskiden Kur'an sadece onların kitabıydı. Bundan sonra herkesin kitabı olacak. En mukaddes değerlerini dünyayla paylaşmaya hazır olmaları gerekiyor. Onlar artık tenha bir sokağın sakini değiller. Onların evleri işlek bir kavşağın kenarında artık. Doğu mistisizmindeki tekamülle Kur'an'ın tekamül felsefesindeki benzerliklerden rahatsız olmamaları gerekiyor. Bu kavşaktan herkes farklı nedenlerle geçecek. Hristiyan İsa buradaymış, ben de geldim diyecek. Budist, Kur'an'ın ahiret kavramı bizim reenkarnasyonun mantıksal çelişkilerini ortadan kaldırıyormuş. Ben de bunun için geldim diyecek. Müslümanlık eskiden özgün ve herkesten farklı bir inanç olmakla övünürken artık tüm inançların kendi kavşağında kesişmesiyle övünecek. Bu kavşağın inşa edilmesi için ümmetçiliğin eski binalarının yıkılması gerekecek. Ben, ümmetçilik bu kadar büyük bir engel mi? Dona, Müslümanların anti iksiri yani şeytanı ümmetçiliktir. Küreselleşmiş bir dünyada ümmeti Muhammed kavramının peşinden gitmenin artık hiçbir manası yoktur. Dünya haritasını bir ümmetler atlası olarak görmenin de manası kalmamıştır artık. Tanım getirmek, sınır çizmektir. Biz ümmeti Muhammediz felsefesiyle sen aslında dünyayı ümmeti İsa, ümmeti Musa, ümmeti Budalarla bölmektesindir. El-Kaide terörünün en büyük dayanağı da ümmetçiliktir. İslam küresel olmak üzere tasarlanmıştır. Hak din olmak sınırların üstünde konuşlanmaktır. Ben, ümmetçilik tam olarak nedir? Çok duyuyorum ama anlamını bildiğimden emin değilim. Dona, ümmetçilik din temelli Arap milliyetçiliğidir. Ötekileri potansiyel tehlike olarak gören ve Müslümanları içine kapalı bir toplum yapısına büründüren unsurdur ümmetçilik. Küreselleşmemiş bir dünyanın koşullarında ortaya çıkmıştır. İslam aleminin küresel dünyaya ayak uydurmasının önündeki en büyük engel ümmetçi bakış açısıdır. Ümmetçilik dünyanın tepsi şeklinde olduğunun zannedildiği bir çağda doğmuştur. İslam kitaplığı ilk İslam alimlerinin kitaplarından oluşur. Gerçekte bu alimler dünyanın tepsi biçiminde olduğuna inanarak ölmüşlerdir. Fiziksel olarak dünyanın küre olduğundan bir haber çağlarda yazılmış kitaplarla İslam'ı küresel çağa uyarlamak mümkün değildir. Dünyanın küre olduğunu bilen ve buna göre hazırlanan tek İslami kaynak Kur'an'dır. İslam felsefesine Kur'an bakış açısıyla bakan alimlerin dışındaki kaynaklar bugün bize ihtiyacımız olan açılımı veremeyecektir. Ben, sana kesinlikle katılıyorum. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki 20 sene öncesinin kitapları bile bugünü açıklamakta zorlanıyor. Dona, Müslümanlar Doğu mistisizmine bir şeyler verirken Kur'an'a uygun yeni ilimleri içine almaktan da çekinmemelidir. Jüpiter'in halkaları gezegenin manyetik alanının ve uydularının oluşturduğu karmaşık bir yapıdır bilgisine Amerikan malı bilgi diyerek sırtını dönmüyorsan hakikatle ilgili açılımların da hangi coğrafyadan geldiğine bakmamalısın. Çünkü bilginin milliyeti olmaz. Muhammed ümmetine bu bilgiyi miras bırakmıştır. İlim Çin'de bile olsa gidip bulunuz. Hazreti Muhammed, sana ileride AK'nın sırrını açıklayacağım. Bu İslami sır Batı'daki bazı bilgilerle şaşıracağım bir şekilde bütünleşecek. Ben, ikramiye gene gelecek haftaya devretti desene. Bak çok acayip şeyler beklemeye başlıyorum senden. Dona, belki de ben muazzam bilgilere hazırlıyorumdur seni şu an. Ben, Doğu mistisizmiyle Kur'an'ın örtüşmesine Müslümanlar hazırlıklı olmalı. Bu konuda seninle hemfikirim. Dona, ülkende anavatana en son katılan il Hatay'dı değil mi? Ben, evet 1939'da, tarih dersinde yaşasın dediğim yerlerden biridir. Dona, Hatay, Antakya, önceki yaşamlarını hatırlayan on binlerce insanın yurdu. Ben, Hatay müftüsünün yerinde olmak istemezdim. Ben, bir arkadaşımız Tibet'e gitmişti. Döndüğünde bana yaşadığı bir olayı anlatmıştı. Tibet'te bir köye gelmiştik. Köylüler oraya kadar gelmişken yakınlardaki bir başka köye uğramamızı ve oradaki reenkarne çocuğu mutlaka ziyaret etmemizi tavsiye etmişlerdi. Bu çocuğun Tibetli eski bilgelerinden biri olduğuna inanıyorlardı. Giderken yanınızda bir de hediye götürün. Çocuklar hediyeleri severler. Bu çocuğu çok merak etmiştik. Bir oyuncak alıp yola koyulduk. Köye geldiğimizde bir ağacın etrafında oturan bir grup turist gördük. Hemen aralarına karıştık. Çocuk ortalarda yoktu. Daha sonra ağacın dalları kıpırdamaya başladı ve ağaçtan biri indi. İnen o çocuktu. Yüzünde şu anda sana tarif edemeyeceğim bilge bir ifade vardı. Yaşlı bir çocuktu, bu kesindi. İndiğinde köyün yerlilerine bir şeyler söyledi. Tibetçi olduğu için hiçbir şey anlamamıştık. İşin ilginci, Tibetli köylüler de anlamamıştı. Söyledikleri eski Tibetçenin kaybolmuş lehçelerinden biriymiş. Yüzünde ağız alışkanlığı işte dercesine bir ifade oldu ve sonra onlara anlayacağı lehçede bir şeyler söyledi. Ona doğru yaklaştım. Bana nereden geldiğimi sordu. Türkiye'den geldiğimi söyledim. Daha sonra da ona getirdiğim oyuncağı uzattım. Oyuncağı gördüğünde gülümsedi ve şunu söyledi. Oyuncaklarla oynayacak çağ geçeli çok oldu ama gene de teşekkür ederim. 4 dil bilen o çocuk sadece 5 yaşındaydı. Sözlerinin arasında karmadan da bahsediyorsun. Kur'an'ın doğu mistisizmine getireceği açılımın içinde karma da var mı? Karmanın kendi karması ne alemde? Dona, karma bir felsefe, çok güçlü, çok köklü bir yaşam eğrisine sahip olmasına ve neden sonuç ilişkileri çok yerli yerinde olmasına karşın karma bir felsefe. Çok uzun bir zamandır terfi etmeyi bekliyor. Ben, terfi eden felsefeler ne olur? Dona, hakikat olurlar. Ben, doğru ya, ben uzak doğu felsefelerini okurken zaten hep bunu düşünmüşümdür. Yani bir şeylerin eksik olduğu hissi vermiştir bana hep. Dona, Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık. Semavi dinler, Tanrı tarafından yazılı hakikatlerle taçlandırılmış felsefelerdir. Doğu mistisizminin insanlığa en büyük katkılarından biri karmadır. Karma, Kur'an'ın kader felsefesinin temel taşıdır. Ayetlerin anlattığının bu felsefeyle ne kadar örtüştüğünü görünce sen de bana hak vereceksin. Karmanın kaderin gerçekleşme biçimi olduğunu göreceksin. Ben, İslam felsefesi yapayalnız bir felsefe olmaktan çıkarılmalı bana sorarsan. Diğer felsefelerle kol kola girmeli. Dona, İslam'ın hakim felsefe olması Müslümanların 1400 yıllık hayalidir. Ve her hayalin olduğu gibi bu hayalin de gerçekleşirken bir aması olacaktır. Buradaki ama elinde kimselere göstermemecesine sımsıkı tuttuğu kutsal kitabı diğerleriyle paylaşmak, onu insanlığın ortak kullanımına açmaktır. Bilgi ümmetçiliğinden kaçınmaktır. Nirvana'ya ulaşmak ya da hidayete ermek. Yolu ifade eden kelimeler toplumdan topluma değişse de varılan yer aynıdır küçüğüm. Ortaokuldayken peygamber döneminde İslamiyet'in neden Arabistan yarımadasıyla sınırlı kaldığını merak edip duruyordun. Soruna biraz geç cevap verdiğim için özür dilerim. Muhammed İslam'ın asıl yayılımının bilgi çağında olacağını çok iyi biliyordu. Ben, bu da Kur'an felsefesinin keşfedilmesiyle gerçekleşecek değil mi? Dona, Kur'an İslam'ın kitabıdır. Bu doğrudur. Bu kitap çok değerli bilgilerin define haritasıdır. Müslümanların bilmesi gereken bir define haritasına sahip olmanın insanı zengin kılmayacağı gerçeğidir. O hazineye sahip olmak, aklın sınırlarını zorlayarak haritanın kodlarını çözmekle mümkün olabilir. Kur'an, inançlarını ön yargılardan arındıranların çözümleyebileceği bir kaynaktır. Ben, şu ayete ne diyorsun? Tekamül felsefesine ters değil mi biraz? Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar bir perde vardır. Kur'an-ı Kerim, Mü'minin Suresi 90-100. Ayetler. Dona, bu ayet insanın ölüm anında geride bıraktığı hayata duyduğu bağlılığı anlatır. İnsan ölümden korkar. Çünkü insan mevcudu muhafaza etme eğilimindedir. Senin şu anda sahip olduğun kimliğe düşkün olmandan farklı bir psikoloji değildir. İnsan ölüm anında ister istemez ölüme direnir, geri dönmek ister. Bu son derece insani bir reflekstir ve içinde olduğu yaşama alışmış olmanın verdiği bir dürtüdür. Geri dönmesine ise engel bir perde vardır. Bu senaryoda tekrar dirilecekleri konusuna aykırı hiçbir şey yoktur. Benim Kur'an'a getirdiğim yorumu kişisel bulma eğiliminde olanların Kur'an'a getirdikleri yorum da kişisel olacaktır. Kişisel yorumlardan hangisi varoluşu en iyi aydınlatıp insanların hayatına katkı sağlıyorsa ve çözüm sunuyorsa doğru olan da odur. Ön yargılar. İnançlar ön yargılardan arındırılınca anlam verilemeyen yüzlerce ayet içindeki anlamı dışa vurmaya başlar. bu ayet gibi. Allah yaratışa başlar, sonra onu varlık alanından çekip tekrar yaratır. En sonunda ona döndürülürsünüz. Kur'an-ı Kerim Rum Suresi 11. ayet. Ben, bana anlattığın senaryoya tam oturuyor. Dona, Kur'an mesajların derinlemesine dizildiği bir metin değil, düz mantık kitabı olsaydı mesajları çok keskin olurdu. Tanrı kelam sahibidir ve yanlış anlaşılmaz. Ne demek istediğini anlatma gücüne sahiptir. Eğer yeniden diriliş gerçek dışı bir inanç olsaydı aşağıdaki gibi ayetlerin hiçbiri kitapta yer almazdı. Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden oluşturacağız. Kur'an-ı Kerim Vaka Suresi 61. ayet. Ben, burada yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz sözünün anlamını çözemedim. Bu kriptoda bana biraz daha yardımcı olabilir misin? Dona, tekamül ayetlerindeki dirilişin yerleşik ahiret inancındaki diriliş olma ihtimali seni rahatsız ediyor. Ben, benim zayıf olduğumu düşünmeni istemiyorum ama şüphem konusunda haklı olduğunu itiraf etmeliyim. Dona, zihnine yıllar boyunca yerleşen kavramların seni bir anda terk etmeyeceğini ben de biliyorum ve kendini rahat bırakmanı istiyorum. İstersen bu şüpheni hemen giderebiliriz. Ben, lütfen. Dona, ayetteki kripto yerinize benzerlerinizi getireceğiz bölümüdür. Bu ifadenin görevi sizi yeniden oluşturduğumuz sırada hayatın devam ettiğini göstermektir. Sen ölmüşsündür. Ekosistemde senden bir boşluk doğmuştur. Çünkü senin varlığının yokluğu bir boşluktur. Senin benzerinden kasıt, ekosistemde senin yerini dolduran ama sen olmayan, yani benzerin olanın senin yerini almasıdır. Sen yeniden oluşturulduğunda, yani karmanda yeni bir sayfa açıldığında hayat devam etmektedir. Yerleşik ahiret inancına göre sen dirildiğinde hayatın durmuş, dünyanın kıyamet sonrası dümdüz hale gelmiş olması gerekir. Oysa ayette anlatılan dirilişe göre sen yeni hayatına başlarken önceki hayatın da parçası olduğun hayat aynen devam etmektedir. Ben, işte bu. Dona, iyi gidiyorsun. Ben, bitmedi mi? Dona, bir kelime kaldı çözmediğimiz. Orada öylece duruyor. Kendisini gizlemiş bir şekilde. Ben, yoksa bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden oluşturacağız dediğin yer mi? Dona, doğru yerdesin. Bir ayete daha ihtiyacın olacak. Ayetleri size açık seçik bildiriyoruz ki aklınızı işletebilesiniz. Kur'an-ı Kerim Hadid Suresi 17. ayet. Kur'an'ın işlevi insanlara bildirmektir. Kur'an'da ahiretle ilgili bu kadar ayet varken senin dirilişle ilgili bilmediğin hatta bilemeyeceğin şey ne olabilir? Ben, resmen bir soru işareti koymuşsun ayete. İşaretten öte bir kara delik bu. Dona, insanları yanıltan nokta dirilişle ilgili ayetlere şartlanmış bir şekilde bakmalarıdır. Bunun sebebi Kur'an'ın kriptografik bir anlatıma sahip olabileceğine ihtimal vermemeleridir. Dirilişin nasıl gerçekleştiğini merak eden kimsenin örneğine bir göz atmaya ne dersin? Ya şu kişi gibisini görmedin mi? Çatıları çökmüş, duvarları damları yere inmiş bir kente uğramıştı da şöyle demişti. Allah şurayı ölümünden sonra nasıl hayata kavuşturacak? Bunun üzerine Allah o kişiyi 100 yıllık bir süre için öldürmüş, sonra diriltmişti. Ne kadar bekledin demişti. Bir gün veya günün bir kısmı kadar bekledim dedi. Hayır dedi, aksine sen 100 yıl kaldın, yiyeceğine içeceğine bak, henüz bozulmamış. Eşeğine bak. Seni insanlara bir ibret yapalım diyedir bu. Kemiklere bak, nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra et giydiriyoruz onlara. İş kendisi için açıklık kazanınca şöyle dedi o. Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 259. ayet. Ben, o kişi dirilişin dünyevi bir olgu olduğunu deneyimlemiş. Dona, kemiklere bak, nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra et giydiriyoruz onlara ile ifade edilen diriliş sonrası meydana gelen oluşumun etten kemikten olduğudur. Senin için fani bir beden daha yaratılmıştır. Ölümlü bir beden sonunda gene ölecektir. Nefes alıp vermenin sona erdiği, varoluşun sonsuzluk boyutuna geçiş yaptığı ahiret gününde etten kemikten bir bedene ihtiyaç yoktur. Ben, açıklama gayet net. Donna, insanlığın tekamül felsefesini idrak edilmesi için belirli bir farkındalığa ulaşması gerekir. Hazır olmayan zihinlerin dirilişe inanmasının ne gibi yanlışları doğuracağının en güzel örneği firavunlardır. Ben, firavunlarda diriliş inancı var mıydı? Donna, sen piramitlerin neden inşa edildiğini sanıyordun? Mısır'a turist getirmek için mi? Ben, hayır da hiç böyle düşünmemiştim. Donna, eski Mısır başta olmak üzere o dönemin topluluklarında yeniden dirilişin aynı kimlikle yaşanacağı zannediliyordu. Bu nedenle zenginliklerini ve bedenlerini korumanın çabası içindeydiler. Firavunlar bu yüzden kendilerini ve sevdiklerini mumyalatıyorlardı. Kur'an bu yüzden sizi parmak uçlarınıza kadar yeniden yaratmaya kadiriz diyordu. Mumyalama gayreti gerçekten de boşunaydı. Musa'ya karşı büyüklenen ve Sadu'ya karşı gelen Firavun'un kibirinin temelinde yatan da buydu. Dirileceği inancı Firavun'a taşımaya hazır olmadığı bir ölümsüzlüğü veriyordu. Ölümsüzlüğü onu kibirinin tutsağı etmişti. Tüm yaşamlarında hep zengin ve iktidar sahibi bir firavun olacağını sanıyordu. Sadece firavun değil, Kur'an'ın indirildiği yıllarda çok sayıda insan bu ve bunun türevi olan yanlış bedenlenme inançlarıyla egolarını sonsuzluğa kilitlemiş durumdaydı. Diğer bir kısım insan ise hiçbir şekilde dirilişe inanmıyordu. Bu birbirinden farklı iki görüş insanlarda ortak bir sonucu doğuruyordu: büyüklenme. Kur'an bu koşullardan ötürü insanlığın en yüce hayrına tekamül bilgisini şifrelendirdi. Ben, dirilişin sırrını açıklamayı bir süreliğine askıya aldı yani. Donna, kısmen evet. Ben, nasıl kısmen? Donna, hatırlıyor musun, bugün sabah gazete okurken şehitler konusunu bana sormaya karar vermiştin. Ben, evet evet, şehitlerin doğrudan cennete gitmesini tam anlayamıyorum. Diyelim ki ben peygamber döneminde, mesela Bedir Savaşı'nda kılıç sallarken öldüm. Direkt cennete gitmeyi hak ettiğimden tam emin değilim. Tamam, savaşıyor olabilirim ama yarım inançlı da olabilirim o sırada. Şehitlerin kategorik olarak sorgusuz sualsiz cennete gidecek olması aklıma yatmıyor. Donna, şehitler konusu yeniden dirilişin üzerindeki gayb perdesinin kısmen aralanmış halidir. Ben, konuyu nasıl bağlayacağını merakla bekliyorum. Donna, biliyorsun hukuk devletlerinde herkes eşit muamele görür. Kişi ya da ünvanlara ayrı uygulamalar yoktur. Yasalar özele değil, genele dönük yazılır. Genel için geçerli olan her şey özel için de geçerlidir. Bu ilke kozmosta da böyledir. Cennete girmek için yargılanmak gerekiyorsa herkes yargılanır. Şunların yargılanmasına gerek yoktur gibi bir yaklaşım, hardal tanesi kadar haksızlığa uğratmamayı vaat eden ilahi hukuka gölge düşürür. Ben, işte benim dediğim de bu. Donna, peygamber döneminde onunla birlikte savaşlara katılıp, İslam adına savaşıp, savaş bittikten sonra topuklarının üstünde gerisin geriye dönen pek çok insan olmuştur. Mevcut şehadet paradigmasıyla bu insanların durumunu açıklayamayız. Savaş sırasında ölselerdi, şehit mi olacaklardı? Cenneti kıl payı mı kaçırdılar? Sağ kaldıkları için cehenneme mi girecekler? Tek bir ölüm, tek bir yaşam gözüyle baktığın zaman varoluşla ilgili konular karanlıkta kalır. Karanlıktaki konular çoğaldıkça Cenab-ı Allah bilirler çoğalır. Şehitlik de bunlardan biridir. Hadi şimdi şehitlikle ilgili ayetleri analiz edelim. Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz. Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi 154. ayet. Ben, burada dirilişe çok ince bir gönderme var. Siz, şuurunda değilsiniz derken, insanlara ölüm ve dirilişle ilgili bilmediği, şuurunda olmadığı bir şeylerin olduğunu inceden haber veriyorsun. Donna, doğru yoldasın. Şimdi de aşağıdaki ayete bir göz at. Gerçekten, Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Kur'an-ı Kerim, Hac Suresi 7. ayet. Ben, evet işte bu. Kabirlerde olanlar, yani ölenlerle ilgili bir genelleme yapıyorsun. Dirilişi gelecek zaman kipinde tarif ediyorsun. Şehitlerde ise zaten diri olduklarını söylüyorsun.